Ayrım 27.
Bak Gürkan Bey, İmam ve Hatip Tayyip Bey Trakya'da hapisteyken Doğu Perinçe kardeşimiz ile ben Haybana zindanındaydık. İmam ve Hatip Tayyip Bey'e her ziyaretçi odasına kadar gidebiliyor ve istediği kadar konuşuyordu. Güzeldi, Hasan Celal Bey hapse girince özel odalar yapıldı, isteyen görüşüyordu. Biz, Doğu ve ben haftada bir gün kısa bir süre ancak demir parmaklıkların arkasından ziyaretçi görebiliyorduk. Bu aydına duyulan kindir. Sabih Kanadoğlu'nu bu nedenle aradım. Bütün bunlar 12 Eylül'de başladı. Diyordu ki çok doğrudur. 12 Mart'ı saymazsak asıl başlangıç 12 Eylül'dür. Ordu eliyle ülkenin karanlığa boğuluşunun başlangıcıdır. Gürkan Bey, görmek derini görmektir. Hem göremiyoruz hem gülemiyoruz. Necip Fazıl'ın eşi bile daha çok görüp gülüyordu. Bu da nereden çıktı hocam? Bunlar büyük doğucu imişler. İbda C'de devamıdır. Sık sık Necip Fazıl'ı ziyaret ederlermiş. Ayakkabılarını kapıya koyarlar, çıkarlar, biraz iş görüyorlarmış. Necip Fazıl'ın eşi, daha önce Necip Fazıl demiştim, düzeltiyorum, gamlı sesli Abdullah'ım geldi diye seviniyormuş. Mizah seven bir hanımefendi olduğunu anlıyoruz. O zaman Tayyip Bey arkada duruyormuş. Necip Fazıl'ın eşi görebiliyordu ve tebessüm ediyordu. Bunu da çıkarabiliyoruz. Şimdi ise ne görebiliyoruz? Diktatör Kenan Evren bir parti kurdu. Başına General Turgut Sunalp'i getirdi. Diktatorya'nın başbakanı Amiral Bülent Ulus'u da oradaydı. Diktatorya'yı bunlara emanet etmeyi planlıyordu. Olmadı. Sandık sayımı tutmadı. Öyle görünüyor ama yine de olmuştur. Web derini görüyorum. Çünkü Tayyip Bey'e baktıkça hep Sunalp'i görüyorum. O da sık sık çam deviriyordu ve pek kabadayıydı. Anlamı olmayan sözlere bayılıyordu. Ulusu'ya bakınca da Abdullah Gül'ü buluyorum. Sanki hık demiş burnundan düşmüş. Devam ediyorlar. Sanki evrenin senaryosundayız. Belki de Hilmi Paşa'nın rahatlığı buradan kaynaklanıyor. Emanet emin ellerdedir. Bilemiyorum. Bildiğim o diktatoryanın bugünkünden daha özgür olduğudur. O zaman karikatür dahi vardı. Ulusu'yu hep başörtüsüyle zenne çiziyorlardı. Gözümün önüne başörtülü Gül geliyor. Çok hoşuma gidiyor. Boş zamanlarda gözümün önüne davet ediyorum ve pek gülüyorum. Ve Deccal'i de görüyorum. Bir Deccal var, geziyor, bütün çizgileri bozuyor, bütün kabulleri yok ediyor. Deccal var, dolaşıyor, insan sanıyorlar, imam diyorlar, görüntüye aldanıyorlar. O oligarşidir. Görüntüsüne bakmamalı, oligarşidir. Oligarşi kırandır, kıran kırıyor. Ahlaksızlıktır ve herkes bir gecelik aşık oluyor, efemer yaşıyorlar. Karanlıkta ve ancak kin ile yaşayabiliyor, yaşadıkça dolaşıyor ve siliyorlar. Tek sevdikleri sürüdür, sürü ile yattıkça mutlu oluyorlar. Bunun için matbuat ve ekran sürü imal ediyor. Mamulleri kendilerine benziyor, sadece kendileriyle yatabiliyorlar. Bu yüzden homoseksüelite kuraldır. Çizgileri kazınmış, kabulleri ezilmiş olan artık sürüdür. İnsan Kant'ın çok güzel söylediği üzere insan aklındaki dizayn ile görüyor. Deccal bütün dizaynları siliyor, buna sürü imalatı diyoruz. Mamulatı kördür. Aydın Doğan bir kör fabrikatörüdür. Genel yayın müdürleri kör imalatında ustabaşıdırlar. YÖK de buradadır. Yani nasıl buradadır? Gürkan Bey, çok güzel. Pek çok rektörümüz başlarında Erdoğan hocamız Van'a gittiler. Yücel Aşkın için gösterilen destek son derece sevindiricidir. Ancak bakın 3 üniversite öğrencisi çıkmadı. 3 öğrenci gül verebilirdi. Vermediler. 3 öğrenci çıkmadı. Çıkabilir ve domates atabilirdi. Atmadılar. Çünkü sürüdürler. Çürük domates atmayı sürülere bıraktılar. Şu üniversite öğretim üyelerinin haline bakın. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Sürüdürler. Belki çoğunun Van'da olanlardan haberi yoktur. Çünkü sürülerin haberi olmuyor. Sürpriz mi? Yazdım, teziçe de götürdüm, verdim. 1. Kışlayı biliyorum, savaşta bu ordu ile birlikte oldum. Her kışla bugünkü üniversiteden daha özgürdür ve daha tartışmalıdır. 2. Hapishaneleri bilirim. Koğuşların Malta'sı ve bir de bütün koğuşların açıldığı ana Malta vardır. Burada volta atarız. Her ana Malta bugünkü her üniversiteden daha üniversitedir. Orada dünyada olup bitenlerin hepsi tartışılır. Bunları yazdım ve teziçe verdim. Şimdi 80 adet sıfırın başındadır. Ama çok paper çıkarıyoruz diyor, övünüyor. Buraya her girerken kapıdaki ismi okuyorsun. Doğatepe yazıyor. Şimdi Prag Büyükelçisi Cenk Doğatepe'dir. Aile buluşmaları olur, bazen söz biter. Sonra fark ettim, tam bu anlarda ben Cenk dayı nerede diyordum. Cenk de ağabey doktora yazıyor diyordu. Paris'teydi. Sonra aradan zaman geçiyor, aile toplantısı var, sessizlik var. Sessizliği bozmak bana düşüyor. Cenk, aslan dayı ne yapıyor? Cevaben doktora yazıyor ağabey geliyordu. Bir defasına baktım, 20 yıl olmuş, canım sıkıldı. Cenk doktora bitmedi mi hala deyiverdim. Cenk cevaben, ağabey yanlış anladın. Dayım Saint Germain'de doktora işi yapıyor, başkalarının doktorasını yazıyor deyiverdi. Ben de Erdoğan Hoca'ya haber veriyorum. Doktora yazma sanayi ülkemize de gelmiştir. Ve benimle gizli celse yaparsa sanayi ve bazı adları verebilirim. Bizimkiler sömürge üniversitesidir. Terfi etmek için yabancı dilde yazmak şarttır. Bazı çok değerli rektörlerimiz dahi bu utanç verici kuralda ısrar ediyorlar. Gaflet içindeler. İnternet icat edildi, mertlik bozuldu. İnternetten her dilde makale yazma sanayimiz de kurulmuştur. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Bir tek yenilik var mı? Murat Bardakçı ve Turgut Özakman'dan başka tarihçi var mı? Bu kadar tarihçi var da Ermeni sorununda bir tek yeni makale var mı? Bir tek yeni tahlil var mı? Bunlar yoktur. Ancak mahkeme zabıtlarına göre karısını döven profesörler var. 17. yüzyıl Osmanlısı'nda cerre çıkan softalar misali ay boyu oligarklardan para toplayanlar var. Para toplamaktan, maç anlatmaktan, varlıklı kasapların sağlıklı oğulları tipiyle televizyonlara çıkıp millicilere küfretmekten hocalığa zaman bulamayanlar var. Öyleyse YÖK yoktur. YÖK yok mu? Bir ülkede Güler Sabancı rektör tayin ediyorsa, Rahmi Koç rektör seçiyorsa, üniversite öğretim üyelerinin rektörlerini seçmemeleri ayıptır. Eskiden seçiyorlardı. Bu korkudan aklı durmuş 12 Eylül'ün icadıdır. Erdoğan Hoca'nın ilk işi rektörlerin üniversitede seçilmesini istemek idi, yapmadı. Rektörlerin öğretim üyeleri tarafından seçilmesini mi savunuyorsunuz? Eylülist diktatoryadan önceki durum budur. Yalnız burada herhangi bir illüzyona kapılmıyorum. Bugün seçim üniversitelere bırakılsa %80 rektörler tarikatlardan çıkar. Bunların pek çoğu da Fethullahçıdır. Peki neden? Doğrusu budur. Tarikatçılık ise 12 Eylül'ün yoludur. Biz üniversitelerde asistan seçme özgürlüğüne sahip değildik. Güvenlik tahkikatı vardı. Bu nedenle üniversiteleri tarikatçılarla doldurdular. Bu da ordunun tercihlerine uygundu. Bakın çok yakında ailesine bir Töbder üyesi öğretmen olduğu için bir assubay öğrenciyi tard ettiler. Töbder tarih oldu ve hala korkusu sürüyor. Bu nedenle ancak bulaşmamış olanları asistan alıyorduk. Alabilmek için akademik kariyere yatkınlığına hiç bakamıyorduk. Yeter ki tarikatçı olmasın. Dolayısıyla tarikatçı olmayanların da çoğu bilime yatkın değildi, değildir. Ancak bu var olduğu için bugünkü yola mahkum değiliz. Çözümü var. Kemal Paşa döneminde 30'lu yıllarda bir kez denendi. Kemalist üniversite reformu olarak biliyoruz. Bir kanun çıkarıldı ve üniversite kapatıldı ve 10 gün sonra tekrar açıldı. Onlar dışarıda kaldılar. Eylülist yol çare değildir. Üniversiteleri toptan bir kez kapatıp yeniden açmak gerekiyor. Kuşkusuz yeniden açarken Sabancı, Koç, Has, Okan hepsini kamulaştırmak durumundayız. Bu açtım kapattım operasyonu ise mevcut hocalar içinden 1/3'ünü camilere atamak yerindedir. Bekir Coşkun umum cami imamlarını müsteşar ve genel müdür yaptıkları için camilerde imam hoca kıtlığı olduğuna işaret ediyordu. Böylece bir kıtlığı dahi telafi etmiş oluyoruz. Robert College rektörü Ayşe Hanım'ı Bebek Camii'nde hoca düşünebiliyorum. Pek güzel, türbanını takar, matematiğini anlatır ve sonra yarın lokantalara. Pek güzel, Tayyip'i İslam'da dudak boyamak, düşük bel, açık göbek usuldendir. Bir tek türban yeterlidir. Böylece camilerde istatistik ve bahusuz iktisat ve matematik dersleri de başlamış olacaktır. Bir gün bunun yapılacağını biliyorum. Tek sorun üniversiteleri özgürleştirmektir. Biz Kenan Evren diktatoryasına karşı çıkardığımız aydın belgesi içinde bir eşgüdüm kurulu olarak YÖK'ü koruduk. Ama hiçbir işe yaramamıştır ve sadece bir eylülist alet olarak kalmıştır. Erdoğan Hoca'dan çok umutluyduk. Hiçbir işe yaramadığını görüyoruz. Artık YÖK yok olmalıdır. Peki hocam konuşmamızın sonuna geldik. Şemdinli'yi saymazsak iki sorum kaldı. Kısaca cevap verir misiniz? Birincisi Harold Pinter ile ilgili. Pinter Nobel alınca hepsi övündüler. Başta Yalçın Doğan sonra siz söylediniz. Yazdıklarının dışında şeyler çıkınca biraz sustular. Ne demelerini bekliyordunuz? Ben belgelerle konuşuyorum. Yalçın Doğan sıkılmıyor. Orada kavga var. Strauss huyup Pinter'ı kovuyor. Pinter önce Nazlı Ilıcağ'ın üzerine yürüyor. Amerikan Büyükelçisi Strauss huyup olur, demokrasilerde tartışma olur deyince Harold, not if you've got an electric fire hooked to your genitals, penisine elektrik kablosu bağlanmışsa hangi tartışmadan söz ediyorsunuz diye çıkışıyor. Nazlı her zamanki Nazlılığındadır. Harold'a biz buralıyız, sen gideceksin yine bir oyun yazacaksın, para kazanacaksın demeden de geri kalmıyor. Harold ise hemen Nazlı'nın üzerine bir hamle yapıp that is an insult and was meant an insult and I throw it back yollu bağırıyor. Hakaret ediyorsun, bilerek yapıyorsun, hakaretini yüzüne fırlatıyorum demektir. Sakallı gazeteci kayıtlarda Yalçın Doğan böyle a bearded journalist olarak geçiyor. Zavallı övünmeye kalkmasa hatırlamayacaktım. Sıkılmadan bunları ve bulunanların hiçbirisini hatırlamadığını yazıyordu. Amerikan Büyükelçisi'nin Arthur'un konuşmasından sonra konuklardan konuşmalarını istiyor ki, Erdal İnönü dahi Yalçın'dan dürüst ve cesur davranıyor. Miller'a size katılmamak elimden gelmiyor diyor. Belki de Erdal İnönü tarihinin en cesur sahifesidir. Sıra Yalçın Doğan'a geliyor, yazarken utanıyorum kayıtlarda "He chose simply to rub his hands together" geçmektedir. Ellerini ovuşturmuş ve demek ki Aydın Doğan'ın kulu olmaya dünden razıymış. Bunu da anladık. Sadece hem Arthur'a ve hem de Strauss'a teşekkür ediyor. Bu sakallı gazeteciye ise her zaman tutkulu Pinter şaşırıyor. Arthur'a sen konuşurken bana hep tasvip ettiği işaretini gönderiyordu demektedir. Umursamıyorlar mı? Umursuyorlar ama artık umursadıkları biz değiliz. Kafkaesk bir metamorfozdan geçmişler. Hem cinslerini umursuyorlar, Kafka ise hem yeni hem cinslerini ve hem de bunların umursama organlarını yitirmiş yaratıklar olduklarını anlatıyor. Havaalanına doğru yol alırken Harold mutluluktan uçuyordu. Bu emekçi çocuğu emekçi, Amerikan Büyükelçiliğinden kovulan yazar olduğu için kendi kendisiyle iftihar ediyordu. Önemli mi? Gürkan Bey dostum, bir ders veriyoruz. Bırakılırsa yalan tarih yazacaklar, önlüyoruz. Strauss Huyup önemlidir. Yaşlı profesör kampanya direktörüydü. Benim bilgilerime göre izliyorduk. Özal yerine yeni bir başbakan arıyordu. 80'li yıllardır Mehmet Barlas'ın evinde Bedrettin Dalan ile buluştuğu haberlerini alıyorduk. Bedrettin Bey hayattadır. Tarihe doğru not düşmek zorundayız. Asıl önemlisi Strauss Huyup basında kadrolaşma peşindeydi. Hasan Cemal ilk başarısıdır. Hasan Cemal'i soldan soyup Amerikan çizgisine yatıran Strauss Huyup oldu. Hasan o zaman yakını Ufuk Güldemir'i sağladı ve Yasemin Çongar ise Güldemir'in çok yakınıydı. İlk hasat bunlardır. 20 yıllık bir tarihten söz ediyorum. Devamı? Semih İdiz kimin keşfidir bilemiyorum. Ancak Amerikancılıkla Hasan Cemal'i, İsrailcilikle Yalım Eralp'i, Barzanicilikle İlnur Çevik'i geride bırakıyor. Ve Sedat Ergin'i kutluyorum. İdiz'e milliyetin her sayfasını açan odur. Yazmakta olduğumuz basın tarihinde yeri sağlamdır. Burada duruyorum ve tekrar tekrar kutluyorum. Terimi geçiyor muyuz? K. Aksu'nun damadıdır. Futbol bilmez. Bildiği kadarını da anlatamaz. Aynı şebekedendir ve hem Ak hem Su ve hem de Terimi var. Akisler bol para veriyor. Ağar ile ilişkisi Şemdinli'den müdürüm sos diyen polis müdürününkini andırıyor. Diğer yandan futbolcuların çoğu tarikattandır. Hem Sabet Ayıs hem Fethullahçı. Kulüp başkanları TİT'tendir. İnşaat ve tekstil ve turizm demek istiyorum. TİT sektörü mafya ile iç içedir. Hepsi bu kadar. Sabet Ayıs tarikatçı olmayanın takım alınması zordur. İsim vermiyorum, yazdıklarım kitaplardadır. Şemdinli'ye geliyoruz. Susurluk nire, Şemdinlik nire. Aydın Doğan matbuatı Şemdinli'de patlayan bombalardan hareketle jandarma umum komutanlığını pasifize etmeyi ve bir zamanlar genelkurmay başkanı olması için davul zurna çaldıkları Yaşar Paşa'nın şimdi millici sayıp yolunu kesmeyi denediler. Yine yanıldılar. Neden? Susurluk'ta cesetler ve dolayısıyla ipuçları vardı. Beyin ya da merkez aranıyordu. Bulamadılar. Burada hem jandarma komutanlığı ve hem de kara kuvvetleri başında biz varız dediler. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bizi Murat Yetkin'e bir daha yanılttı. Sonuna kadar gidecekti. Patinaj oldu. Kim kimi yanılttı? Murat benim arkadaşımdır. Peki biz varız demek ne anlama geliyor? Artık teoremlerimiz genel kabul görüyor. A. Musul alınmazsa Diyarbakır verilir. B. Hem Musul ve hem Diyarbakır bölge adlarıdırlar. C. Musul'da Kürdo-Jüdaik devletsi organizmadan sonra Diyarbakır daha çok iskeleye bağlanan halatı kopmuş Mavna'dır. Hareket ediyor, kopuyor ve kayıyor. D. Kara ordusu ve jandarma umum komutanlığı izin vermeyiz demektedir. Şemdinli işte budur. Peki? Kuvvet komutanlarının bu refleksini anlamak isabetlidir. Ancak bu yolun başarı sağlayacağını sanmıyorum. Hatta en çok başarılı olduğu halde hedeften o ölçüde uzaklaşma ihtimali var. Yeni teoremi böyle formüle ediyoruz. Çünkü artık ülke bütünlüğüne yönelik tehdit yer değiştirmiş durumdadır. Şiddetin merkezi Musul'a kaymış haldedir, görüyoruz. Artık Diyarbakır'ı avuç içindeki sabun saymak zorundayız. Sıkıştırılırsa sıçrar, uzağa düşme ihtimali var. Anlıyorum ama yol olarak görmüyorum. Çözüm yok mu hocam? Hayır, her zaman var. Edirne'nin istirdatı önümüzdedir. Çalışılmasını öneriyorum. Teşekkür ederim. Son sözleriniz varsa? Ne yazık çok. Özetleyebilirim. 1. Arkadaşımdır, yine Murat'a dönebilirim. Tayyip Bey bitmiştir. Çözüm görmeye çalışmak gazetecilik açısından çok tehlikeli görünüyor. Bitirebilir. Burada gazetecilik veya tahlil göremiyorum. Zaman ve kağıt israfına benziyor. Gazeteci mi? Cheney'in danışmanı Libby yargı önündedir. Neocon imiş. Bu kadar mı? Amerika'da yayınlanan Counter Punch dergisini tavsiye ediyorum. 3 Kasım 2005 sayısında Profesör James Petras'ın yazısı var. Buradan öğreniyoruz Irving, Lewis, Libby bir Yahudi olup Wolfowitz, Elliot Abrams, Douglas Faith, Kagan, Cohen, Rubin, Pollack, Chertoff, Fleischer, Crystal, Mark Grossman, Chomsky hepsi birlikteler. Siyonist Likud Partisi'nin Zionism Linked with the Right Wing Likud Party of Israel, Amerikan koludurlar. Bunlar bir partidirler, bunu okuyoruz. Güzel, demek gazetecilikle tükenmek üzeredir. İki sorumuz çıkıyor. Demek ki Işık Tarikatı'nın İhlas Holding'i üzerinde ayrıca durmamız gerekiyor. Ve şimdi başında Albay Hilmi Işık'ın damadı Enver Ören bulunuyor. Kendisine danışman olarak Siyonist Grossman'ı seçiyor. Nokta. İkincisi, Wolfowitz'in de Sharon'un fazla Siyonist olduğu için ayrıldığı Likud Partisi'nden olduğunu öğreniyoruz. Bu da güzel. Buraya gelince kimlerle konuşuyordu, hangi evde toplanıyorlardı, gazetecilik sormayı gerektirmektedir. Yoksa, ikinci son sözüme geliyorum. Aşk da bilim de ayrıntıdadır, hep söylüyorum. Rahmi Bey'i yakalamışlar, biz tekne sefası yapıyor sanıyorduk. Avustralya denizinde teknesinde aşırı silah olduğu için Rahmi Koç'u gözaltına almışlar. Bununla birlikte bir de küçük ayrıntıyı yakaladık. Kaptanı eski bir İsrail askeri olup adı Yasef Katalan imiş. Çok hoş. Koç Katalanyalı seferat bir Yahudi ile iş tutuyormuş. Ayrıntı müthiş görünüyor. Acaba Mossad'dan mı, acaba askeri bir sefer mi? Yerim yok, soruları burada bırakıyorum. Üçüncü, son sözüm bir rastlantı üzerinedir. Tam Brevet'ten Atatürk resmi çıkarılırken Mustafa Koç'un Londra'da mumya Atatürk'ü daha yakışıklı yaptığını öğreniverdik. Kul matbuat bunu bir koç bayramı haline getirdi, sevindik. Ama bayramlık fotoğrafta yanlarında hala hazır ol vaziyetinde İbrahim Fırtına vardı. Ne arıyor? Daha düne kadar Hava Kuvvetleri komutanıydı ve o sırada sık sık uçağa binip Tel Aviv'e sürdüğünü takip ediyorduk. Şimdi öğreniyoruz, koç ile golf arkadaşıymışlar. Çok hoş, halkımızın ordusunun komutanları oligarklarla devamlı golf arkadaşlığı yapıyormuş. Daha halkçı gerekçeler bekliyorum. Bir de uçak parasıyla oteli kimin ödediğini Kemal Tahir Türkçesiyle müthiş merak ediyorum. Son sözümün sonuncusu şudur. Geçen pazar Hürriyet'te Fevziye Mektepleri ile ilgili yeni bir kitabın reklamı vardı. Tam sayfaydı. Okudum, kestim ve bir de arkasına baktım. Tam sayfa Ahmet Altan ile karşılaştım. Ne yapayım, itiraf ediyorum, edemedim. İlk cümle paragrafı okuyuverdim. Aktarıyorum. Hepimiz içimizdeki o sırrını ele vermeyen esrarın peşindeyiz. İyi oldu, okudum, çok güldüm. Esrar sözcüğünün, sır sözcüğünün çoğulu olduğunu bilmeyen bir yazarla yüz yüze geliverdim. O sırrını ele vermeyen sırların peşindeyiz demek, Babali kapısından geçiyoruz demekle özdeştir. Bu da Ahmet Altan, Ertuğrul Özkök'ün büyük keşfidir. Tarihe not düşüyoruz. 7. Bölüm Semitik Damarlarımız. İran Devlet Başkanı Ahmedi Necat'ın önce İslam Konferansı örgütünde ardından da ülkesinde yaptığı bir takım açıklamalar çok tartışma yarattı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tartışmaya açmaya davet etti Ahmedi Necat ve dedi ki, İkinci Dünya Savaşı'nda böyle bir Yahudi soykırımı olmamıştır. Bir an için olduğunu farz etsek bile, o zaman neden Filistinlileri topraklarından ediyor? Madem Yahudiler Avrupa'dan sökülüp atılmışlar, Avrupa devletleri toprak versin dedi. Ve Kızılca kıyamette koptu. Ahmedi Necat'ın bu değerlendirmesini nasıl karşılıyorsunuz? Efendim, İran Devlet Başkanı Ahmedi Necat'ın Yahudilerle ilgili bir soykırım olmadığı iddiasına bütünüyle katılmam mümkün değil. Ancak böyle bir soykırımın olmadığını ileri süren çok ciddi Yahudi yazarlar da var. Dolayısıyla Ahmedi Necat bu dünyada o kadar yalnız bir düşünceyi ileri sürmüyor. Şunu söyleyebiliyoruz, var ve abartılmıştır. Hatta kutsandığını biliyoruz. Hitler'in yaptıkları Semitizmi ve bu yolla da Siyonizmi güçlendirdi. Semitik ve Siyonist politikaların üzerine bir şal örttü. Semitizm ve Siyonizm şimdi untouchable haldedir. Ne demek? Bu sözcüğün Amerikan İngilizcesinde iki anlamı var. Untouchable, birisi Hindistan'daki kutsal inektir, dokunulmuyor. İkincisi, 30'lu yıllar Amerika'sına mafya babasıdır ve yine dokunulamıyor. Siyonistler yaparlar ve birisi işaret ederse, vay seni gidi seni, antisemit yaygaraları başlıyor, gizleniyor. Kimden? Hitler öncesine daha özgürdük. Yahudi'ye Yahudi denebiliyordu, şimdi denmiyor. Sis perdesi var. Yah derseniz biber bombası fışkırtıyorlar. Hocam ama bu biberler sizi pek etkilemiyor anlaşılan. Yendik, bunu da kazandık. Ama izin verirseniz Ahmedi Necat ile başlayan sorunuza devam etmek istiyorum. Bunun bir de bizimle ilgili bir tarafı var. İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen öncesinde Almanya'da Hitler'in şansölye olmasına itibaren Yahudilere karşı toplama, kamplara gönderme politikası vardı. Alelıtlak Yahudilere uygulanıyordu. Jenosit tarifi buradan çıkıyor. Bu tarife göre bizim Ermenilere ve Kürtlere yaptığımız jenosit değildir. Çünkü iyi Ermeni, kötü Ermeni veya iyi Kürt, kötü Kürt ayrımı yapıyoruz. Demek ki bir tek Kürt veya Ermeni'yi ayırıyorsak çok ayırdık, jenosit yoktur. Hitler döneminde böyle bir ayrım olmadı. Gerçekleştirilenlere bakarak Almanya'nın bütünüyle ve her zaman antisemitik ve antisiyonist olduğunu düşünmek çok yanlış olur. Çok yanlıştır ve bu nedenle de tarihimizi yanlış okuyoruz. Çünkü 20. yüzyılın başında Almanya semitizmin ve siyonizmin bayrağını elinde tutuyordu. Kaiser Wilhelm sadece İstanbul'a gelmedi, Kudüs'e de gitti. Hem Sultan Hamit ve hem Jön Türkler Kaiser'i stratejik müttefik ve kurtarıcı sayıyordu. Bunun anlamı hem Hamit ve hem de Jön Türk dönemlerinde Türkiye siyonizme meylediyordu. Abdülhamit derken nasıl formüle ediyorsunuz bunu? Kitaplarınızda Abdülhamit'in siyonizme çoğu zaman karşı geldiğini yazıyorsunuz. Hayır, tam tersi. Yarın dergisiyle yaptığımız mülakatta bütün İslami düşünce Abdülhamit'i antisemitik gösterir dedim. Hiç alakası yok. Filistin'de Yahudilerin yerleşme tarihi Abdülhamit'in dönemidir. İsrail'in kurucuları Osmanlı toprağı Filistin'e en çok Hamit ve Jön Türk iktidarlarında yerleştiler. Kesin rakam yok. 1882-1903 döneminde 20 bin ile 30 bin arası Yahudi Osmanlı toprağı Filistin'e göç etmiş. 1904-1914'te 40 bin. Asıl kurucular bunlardır. Ben Gurion kimdir? İsrail'in kuruluşunu ilan eden ilk başbakandır. Kimin zamanında Filistin'e gitmiştir? Rusya topraklarına ve Abdülhamit zamanındadır. Jabotinsky de önemli bir siyonisttir. Bu da Abdülhamit zamanında Rusya'dan kalkıp oraya gitmiştir. Jabotinsky'yi yeni kitaplarımda bulacaklar. Siyon Katır Birliği'ni kurmuş ve Gelibolu'da Türklere karşı savaştırmıştır. Gürkan dostum, bu Hitler'in hediyesidir. Bakın, benden başka kimse yazamaz. Osmanlı toprağı Filistin Yahudilerinden itibari olarak Mısır'da kurulan bir Siyon Katır Birliği, Gelibolu'da milli kahramanlarımızın karşısında cephe tuttular. Bunu yazamazsınız. Yazarsanız antisemitik olursunuz. Korktukları için olabilir. Kahramanlarımız ne kadar kahraman olurlarsa olsunlar, korkarlar, söyleyemiyorlar. Dürüst tarih yazma özgürlüğümüz kalmadı. Yamuk tarih yazanlar İbrani asıllılardır. Demek ki İsrail'in kuruluşunun temelleri Sultan Abdülhamit zamanında atılmıştır. Sultan Abdülhamit bunu istiyor muydu? Hayır, sanmıyorum. Benim demin söylediğim noktalarla ilgilidir. Alman ittifakı kesinlikle o kapıyı açmıştır. Şimdi Amerikan ittifakı, Barzani ittifakı da aynıdır. Sultan Hamit, Jön Türk döneminde Osmanlı Filistin'ine yerleştiler. Recep Tayyip, Hilmi Özkök döneminde şimdilerde taksit taksit Anadolu'ya yerleşiyorlar. Taksit taksit alıyorlar.